Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mahinur Eğilmezler. Eserin adı Kültürden İrfana. Yazarı Cemil Meriç. Türü Araştırma, İletişim Yayınları, 1. baskı 2013 İstanbul. ISBN numarası 13-978-975-05-1189-9. Bu kitap 493 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Nisan 2014. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Kültürden İrfana ile 12 ciltlik Cemil Meriç külliyatı tamamlanıyor. Mefhumlar ve meseleler konusunda düşüncenin en ücra köşelerini yoklayan, yalın kat bir bilgi yerine kapsamlı, incelikli bir bilginin peşine düşen Cemil Meriç, Kültürden İrfana'da okurunu ön yargıların köleliği yerine düşüncenin yoldaşlığına çağırıyor. Kültür, Batı'nın düşünce sefaletini belgeleyen kelimelerden biri. Kaypak, karanlık, samimiyetsiz. Tarımdan idmana, balıkçılıktan medeniyete kadar akla gelen ve gelmeyen düzinelerce mana. Kelime değil, bu kalemun. İrfan, düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime. İrfan, kendini tanımakla başlar. Kendini tanımak, ön yargıların köleliğinden kurtulmaktır. Ön yargıların ve yalanların. Kültür, irfana göre katı, fakir ve tek buğutlu. İrfan, insanı insan yapan vasıfların bütünü. Batı, kültürün vatanıdır. Doğu, irfanın. Cemil Meriç, 1916'da Hatay'da doğdu. Ailesi, Balkan Savaşı sırasında Yunanistan'dan göçmüştü. Fransız idaresindeki Hatay'da Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisi'nde okudu. Tercüme bürosunda çalıştı, ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü yaptı. 1940'da İstanbul Üniversitesi'ne girip Fransız dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. Mükemmel düzeyde Fransızca okuyup yazan Meriç, İngilizceyi anlıyor, Arapçayı kendi ifadesiyle söküyordu. Elazığ'da 1942 ila 45 ve İstanbul'da 1952 ila 54 Fransızca öğretmenliği yaptı. 1941'den başlayarak İnsan, Yücel, Gün, Ay'ın Bibliografyası dergilerinde yazmaya başladı. İstanbul Üniversitesi'nde okutmanlık yaptı. 1946 ila 63. Sosyoloji bölümünde ders verdi. 1963 ila 74. 1955'te gözlerindeki miyopinin artması sonucu görmez oldu ama olağanüstü çalışma ve üretme temposu düşmedi. Çeşitli dergilerde yazıları yayımlandı. Hisar dergisinde Fil Dişi Kule'den başlığıyla sürekli denemeler yazdı. 1974'te emekli oldu ve yılların birikimini ard arda kitaplaştırmaya girişti. 1984'te önce beyin kanaması, ardından felç geçirdi. 13 Haziran 1987'de vefat etti. İlk telif eseri Balzac üzerine küçük bir incelemeydi. Hint Edebiyatı 1964, daha sonra Bir Dünyanın Eşiğinde başlığıyla iki kez daha basıldı. Saint-Simon, ilk sosyolog, ilk sosyalist 1967'de çıktı. 1974'ten sonra yayımlanan kitapları şunlardır. Bu Ülke 1974, 5 baskı. Umrandan Uygarlığa 1974, 2 baskı. Mağaradakiler 1978, 3 baskı. Kırk Ambar 1980. Bir Facianın Hikayesi 1981. Işık Doğudan Gelir 1984. Kültürden İrfana 1985. Balzac'tan yaptığı çevirilerin ilki 1943'te yayımlandı. Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerin yanı sıra Uriel Haydin, Ziya Gökalp, Türk Milliyetçiliğinin Temelleri 1980, Thornton, Wilder'in Köprüden Düşenler 1981 ve Maxim Rodinson'un Batı'yı Büyüleyen İslam 1983 adlı eserlerini de Türkçe'ye kazandırdı. İletişim Yayınları, Cemil Meriç'in bütün eserlerini toplu halde basarken daha önce yayınlanmamış 3 kitabını daha yayımladı. Jurnal 1, 1992, Jurnal 2, 1993, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, 1993, bütün eserleri dizisinde gözden geçirilmiş yeni baskısı yapılan kitaplarsa şunlardır. Bu Ülke, 1992, Bir Dünyanın Eşiğinde, 1994, Saint-Simon, İlk Sosyolog, İlk Sosyalist, 1995, Umrandan Uygarlığa, 1996, Mağaradakiler, 1997, 40 Ambar 1, Rumuzül Edep, 1998, 40 Ambar 2, Lecce Tül Hakaik, 2006, Işık Doğudan Gelir, 2008. Ön Söz, Son Söz. Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silah kalem. Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok. Kalem sahiplerine düşen ilk vazife, telaş etmemek, öfkelenmemek, kin kışkırtıcısı olmamak. Halkı okumaya, düşünmeye, sevmeye alıştırmak. Bir kılıcın kazandığı zaferi başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe mal olur, tarihe yani ebediyete. Cemil Meriç, 40 Ambar. Kültürden irfana ile Cemil Meriç'in bütün eserlerini kapsayan 12 ciltlik bir külliyat sona eriyor. Cemil Meriç'in hayattayken yayımlanan 9 telif eseri var. Bunlara 2 cilt halinde jurnallerini ve 1 cilt olarak da sosyoloji notlarını ve konferanslarını ekledik. Jurnallerin yayımlanmasını biz üstlenirken, Ümit Meriç de Cemil Meriç'in sosyoloji derslerinde ve çeşitli konferanslarında almış olduğu notları bir araya getirdi. Cemil Meriç'in eserlerinin yayına hazırlanması süreci yaklaşık 20 yıl sürdü. Bu eserlerle ilgili yapmış olduğumuz ve bizim gözden geçirme, yeniden yapılandırma olarak nitelendirdiğimiz, esas olarak eserler arasında bir atıflar ağı kurma çabası, Meriç'in değişik kitaplarındaki aynı ya da benzer konuları bir araya getirme gayreti, dipnotlarıyla okuyucuyu Cemil Meriç'in eserlerini yazarken kullandığı kaynaklar hakkında bilgilendirme arzusu, yine dipnotlarıyla yazarın düşüncesinin şekillenmesinde rol oynamış kimi düşünürleri, metin içinde ismi geçen kimi yazarları ve eserlerini tanıtma çalışması olarak tanımlayabileceğimiz bu baskıya hazırlama süreci, elinizdeki bu son eserin yayımlanmasıyla tamamlanmış oluyor. Amacımız, Cemil Meriç'in hem üslubu hem içeriği bakımından benzersiz olan eserlerinin okuyucuyla yeniden buluşmasıydı. Bir başka amacımız da, Cemil Meriç'in bizlere sunduğu düşünce evreninden hareketle, onun düşünce ve duygu dünyasını paylaşırken bu düşüncenin yankılanmaya devam etmesini sağlamak, onu günümüze ve daha ötesine taşıyarak okuyucunun nasıl zenginleşebileceğini göstermekti. Bu son eserde de asıl zamanımızı alan dipnotları oldu. Hem bir Cemil Meriç okuruna, üstadın çok iyi bildiği ve herkesin de kendisi gibi bildiğini vehmettiği konularda bilgi vermek, hem de biraz daha ileri giderek metinlerden hareketle nerelere katlanabileceğini göstermek istedik. Cemil Meriç'in yazılarındaki ipuçlarından hareketle çoğalmak ve zenginleşmek o kadar cazip ki, düşüncelerini sürdürmek, aralık bıraktığı kapılardan yepyeni ve bambaşka dünyalara kanatlanmak. Zaten bu tam da Cemil Meriç'in istediği şey. Taşıdığı kültür ve irfan meşalesinin elden ele geçmesi, yazılarını okuyanların yola devam etmesi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici bir duruş sergilemeleri. Doğru düşünmeyi öğrenmeleri, karşıt düşünce ve görüşlere açık olmayı, paylaşmayı, hoşgörülü olmayı, sevmeyi öğrenmeleri. Dipnotlarında fazlaca zaman geçirdik. Bu notların zaman zaman hacmi de belki abartılı oldu ama zaten birçok bakımdan hala güncel olan Cemil Meriç'in bu kitabının da biraz daha güncellenmesini, kendimizce bir artısı olmasını istedik. Dipnotlarıyla ilgili bu çalışmanın çok da sistematik olduğunu söyleyemeyiz. Yani her yazıya mutlaka bir dipnotu ayrılmadığı gibi, her dipnotunun da aynı önemde olmadığı açık. Kaçınılmaz olarak biraz sübjektif davrandık, bazı konulara daha fazla ağırlık verdik. Kimi dipnotları kısaltılabilirdi de, kuşkusuz, ama ilk halleriyle bırakmayı tercih ettik. Kültürden İrfan'a 8 bölümden oluşuyor. Her bölüm yaklaşık 35-40 sayfa. Bölümlerin içindeki yazılarsa değişik büyüklükte. 1-2 sayfa olanların yanında 25-26 sayfa olanlar da var. Uzun ya da kısa, kitaptaki her yazı Cemil Meriç'in engin tecessüsünü, hiç yılmayan araştırmacı yanını bir kez daha gözler önüne seriyor. Biz okuyucularını yılların içinden süzülerek gelen zengin birikimiyle, sınır tanımayan düşüncesinin derinliğiyle, farklılığıyla ve çeşitliliğiyle bir kez daha baş başa bırakıyor. Külliyatla ilgili yıllardır sürdürdüğümüz bu çalışma sürecini aslında istediğimiz gibi noktalayamadık. Özellikle her kitabın sonunda bir lügatçi olmayışı, yine her kitabın sonuna bir dizin, külliyata da bir genel dizin eklenememiş olması bizce önemli bir eksiklik. Telafi edebilmeyi ya da telafi edilebilmesini diliyoruz. En büyük temennimiz, Cemil Meriç'in daha çok okunması ve özümsenmesi, düşünme ve araştırma yönteminin benimsenerek eserlerinden hareketle yeni eserler meydana getirilmesi, yeni Cemil Meriç'ler yetişmesi. Kitabın başında belli bir çağın insanı olarak şimdiye kadar kültürün hizmetinde olduğunu, eserlerinin kültür cildinin aşağı yukarı tamamlandığını ifade eden Cemil Meriç, bundan böyle eserlerinin irfan cildine başlamak arzusundadır. Dünya kütüphanelerinin kapılarını yurdunun insanına açmış, Hint ormanlarının uğultusunu edebiyatımıza taşımış, Batı'nın büyük düşünce fatihlerini konuşturmuş, yani aslında ayrıntılarla fazla uğraşmıştır. Artık kültürden çok irfana eğilmek, çıktığı bu uzun yolculukta devşirdiği hakikat meyvelerini okuyucusuna sunmak istemektedir. Meriç'e göre gerçek kültür bir tutkudur. İnsana inanıştır. Kendini insanlığın kaderinden sorumlu tutuştur. Bir sevgidir kültür. İnsanın kendi kendini fethidir. Dünya çapında bir hümanizmanın inşasıdır. Bugünü maziyle zenginleştirmektir. Mazi ve istikballe. İrfansa düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelimedir. İnsanoğlunun has bahçesi, ayırmaz birleştirir. Bu bahçede kinler susar, duvarlar yıkılır, anlaşmazlıklar sona erer. İrfan kendini tanımakla başlar. Kendini tanımak, ön yargıların köleliğinden kurtulmaktır. Ön yargıların ve yalanların. Tecessüsü madde dünyasına çivilemeyen, zekayı zirvelere kanatlandıran uzun ve çileli bir nefis terbiyesi irfan. Kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilim. İrfan bir tanrı vergisi, cehitle gelişen bir mevhibe. Kitabın ilk bölümü Cemil Meriç'e göre çok netameli ve hiçbir zaman berrak bir tarife kavuşturulmamış. Kaypaklığı, müphemiyeti ve seyyaliyetiyle Avrupa'nın uydurduğu bir mefhum olan kültüre ayrılmıştır. Kitabın en uzun 3 yazısından biri olan bu bölümde Batı'nın kültürden ne anladığını irdeler Cemil Meriç. 2 kılavuzu vardır. Amerikalı Kroeber ve Klokon'la Kanadalı Guy Rocher. 2 kılavuz ve 2 eser. Kültür, kavramlara ve tanımlara eleştirel bir bakış ve toplumsal eylem. Sonra sıra ideoloji mefhumuna gelir. İdeoloji, hakikatin bütününü kucaklamaz. İdeolojiler sisle karışıktır. Ama dumanlı diye ışığı reddedemeyiz. Hiçbir ilim hakikatin bütününü sunmaz. İnsan ilimlerinin hepsi bir yanıyla ideolojidir. İdeoloji, yani belli bir medeniyetin, belli bir inancın, belli bir cemaatin müdafaa silahı. Yığınlar tefekküre her zaman şüpheyle bakmıştır. Bilgiyle zırhlanmamış kalabalıklar için aşırıya kaçmayan bir yabancı düşmanlığı emniyetli bir hisardır. Ama ömür boyu hisarda oturulmaz. İdeolojiler tehlikelidir, amenna, ama gelişmemiş beyinler için. Uzak denizlere açılan pusuladan vazgeçemez. Kaosu, kozmos yapan insan zekası tecrübelerini ideolojilerde sergilemiş, tecrübelerini ve fetihlerini. Eski toplumlar hayatın sırlarını mitoslarla aydınlatmış, çağdaş insanın hırsız feneri ideoloji. Avrupalının imal ettiği bir bilgi dalı da hem İslam düşüncesinin hem de Osmanlı'nın yabancısı olduğu antropolojidir. Çağdaş antropolojiden çok şeyler öğrenebiliriz belki. ama hep ihtiyatlı olmak, iddiaların arkasındaki gerçek maksatları gözden kaçırmamak, Avrupa'nın her ileri sürdüğünü mutlak hakikat saymamak, hatta bunun tersini düşünmek şartıyla. Antropoloji, İslam dünyasını ciddi olarak ele almamıştır, alamazdı. Fakat çağdaş ilimlerin bütün buluşlarından yararlanmak da İslam dünyasının yan çizemeyeceği bir görevdir. Sömürgeciliğin keşif kolu olan oryantalizme gelince, oryantalizm, 18. yüzyılın sonundan itibaren Batı'nın üstünlüğünü sürdürme taktiği, Doğu üzerinde otorite kurma çabasıdır. Doğu'yu inceleyen kişi, ister Avrupalı, ister Amerikalı olsun, kendi gerçeğinin zorladığı temel kuralların dışına çıkamaz. Oryantalizm, coğrafi bir ayrım değil, bir seri çıkarlar toplamıdır. Belki de bu konuda öncelikle yapılması gereken, oryantalizmin yerine neyin geçebileceğini düşünmektir. Diğer kültürler ve diğer halklar, baskı ve yönetme emeli taşımadan hür ve bağımsız bir görüş açısıyla nasıl incelenebilir? Edward Said'in oryantalizmle ilgili kitabı, dokunulmaz birer hakikat diye yutturulan hain ve sinsi yalanları bir bir deviriyor Cemil Meriç'e göre. Düşünceye çağıran bir düşünce kitabı, aydınlık, öğretici. Uyuşuk zekaları tokatlayarak uyandırmaya çalışıyor. Susan milyonların müdafaanamesi. Biz de kendimizi Batı'nın imal ettiği çarpıtıcı bir aynadan seyrediyor, daha doğrusu bu aynadaki hayale göre inşa etmeye çalışmıyor muyuz? Kitabın ikinci bölümü, İslam denen meçhul yazısıyla başlar. Meriç'e göre, kendimizi tanımadan başkalarını nasıl tanıyabiliriz? Avrupa'yı Avrupa'nın istediği kadar tanıdık. Asya, kâşifini bekleyen bir seyyare. İslamiyet, mavi sakalın 40. odası. Tanımıyoruz kendimizi, tanımak da istemiyoruz. Oysa yaşamak istiyorsak dünyadaki yerimizi bilmek zorundayız. Araftayız. İrfanımızı maziye bağlayan köprüleri berhava ettik. Bu fetret döneminde kılavuzumuz ister istemez Avrupa olacak. Fakat Batı yazarlarını büyük bir dikkatle okumak, şuurlu veya şuursuz yalanlarını düzeltmeye çalışmak yapılacak ilk iş. Nitekim Şehbenderzade Ahmet Hilmi, Abdullah Cevdet'in tercüme ettiği Reinhard Dozin'in İslam tarihindeki yanlışları düzeltmek için kaleme sarılmış, iki ciltlik bir İslam tarihi yazmış. Şarkiyatçıların nasıl hataya düşmek zorunda olduklarını akli delillerle irfan dünyasına ispat eden, bugün de değerini koruyan nefis bir eser. Şemsettin Günaltay'ın İslam'da Tarih ve Müverrihler adlı eseri de bu konuda kaleme alınan en mufassal ve en vakıfane eserlerden biri. Zeki Velidi Toga'nın Tarihte Usul adlı nefis araştırması ile İslam'da Tarih ve Müverrihler birbirini tamamlar. İslam tarihiyle uğraşanlar için her iki eser de vazgeçilmez birer kılavuz. Batı'dan da, komşu ülkelerin fikir adamlarından da faydalanmak hem borcumuz hem de vazifemiz. Ama önce kendi insanlarımızı tanımakla mükellefiz. İşte Ahmet Mithat Efendi, işte Namık Kemal, biri muhteşem bir guru, diğeri coşkun bir tulu. İşte Türkçenin ilk büyük sözlüğünü yazan Red House, işte İslam doğunun bütün tarihini, bütün edebiyatını dünyaya tanıtan Osmanlı Devleti tarihi yazarı Hamır. Doğu irfanına yıllarca emek harcayan bu Avrupalıların da kadrini bilmeliyiz. Tunuslu Hayrettin, geniş tecrübesi olan bir devlet adamı, tazminat dönemi sonlarında İslam ülkelerindeki islahatı tespite çalışmış. Çözmek istediği kördüğüm, İslam kalarak çağdaşlaşmak. Ülkemiz o zamandan beri bu önemli sorunla karşı karşıyadır. Fakat meseleye rasyonel bir cevap getiremedik. Çünkü bizden önceki düşüncelerden habersiziz. İntelijansımız, Amerika'yı her gün yeniden keşfetmeye çalışan bir şaşkınlar kervanı. Celal Nuri, tarihimizi iyi bilen bir müstarip. Eseri bir asırlık bir davanın bir çeşit fezlekesi. Hayrettin Paşa'nın getirdiği aydınlıkla Türk İnkılabı'nın üzerine eğildiği meseleler karşılaştırılmadıkça dertlerimize sürekli bir çözüm bulunamaz. Celal Nuri, layık olduğu yeri bulamamış bir Türk aydınıdır Cemil Meriç'e göre. Kişiliğini koruyabilen nadir aydınlardan biri. Cumhuriyet nesli bu inanmış ideoloğuna hep şüpheyle bakmıştır. Oysa Celal Nuri de inkılapların kaçınılmaz olduğuna inanan bir müstariptir. Türk inkılabı, ikinci meşrutiyet aydınlarının entelektüel boyutlarını tespit etmek isteyenler için paha biçilmez bir vesika. Meriç de kitabının en uzun ikinci yazısını Türk inkılabına ayırır. Avrupa'yı çok iyi tanıyan, bununla beraber kendini hiçbir cereyana kaptırmamış, eklektik kalmayı tercih etmiş bir düşünür. Metin, bir aklı selim, şaşırtıcı bir milli şuur ve münevverin mesuliyetini idrak etmiş bir insanın medeni cesareti. Adeta Cemil Meriç'in entelektüel bir portresi. Üçüncü bölümde, üç Avrupalı yazar tarafından kaleme alınmış, üç önemli eseri gündeme getirir Meriç. Bu yazarlardan Francesco Gabrieli'nin kaleme aldığı kitap, Hz. Muhammed'i 7. asrın anıt kişisi olarak sunar okuyucusuna. André Michael'in yazdığı İslam ve Medeniyetinde yazar 14 asırlık İslam tarihini gözden geçirirken, olayları anlatmaktan çok İslam'ın kaderine, dolayısıyla insanlığın kaderine ışık tutmak arzusundadır. Louis Gardet, İslam'ın Büyük İnsanları adlı eserinde, okuyucuyu İslam büyüklerinin portreleriyle dolu bir galeride dolaştırmaktan çok, İslam aleminde yaşayan çeşitli milletleri, ortak yanlarını ortaya çıkararak incelemektedir. Gardet'e göre, her din bir zihniyet şekillendirir bünyesinde. Ama İslamiyet, diğer dinlerden farklı olarak, belli bir siyasi teşkilatlanmadır, bir hayat felsefesidir, bir kurallar bütünüdür. Ülkeler ve çağlar arasındaki farklara rağmen, İslamiyet'te her zaman İslam hayatını yönlendiren ve herkes için ortak olan prensiplerden oluşan bir birlik ekseni var, olmuştur. Ülkeler ve çağlar arasındaki farklara rağmen, İslamiyet'te her zaman İslam hayatını yönlendiren ve herkes için ortak olan prensiplerden oluşan bir birlik ekseni var olmuştur. Sonra El-Buruni'ye geçer Cemil Meriç, bir çağa adını veren, eserleri 11. yüzyılın entelektüel zirvesini teşkil eden El-Buruni'ye. Biruni'nin eseri, o devirde İslam ilmiyle İslamların varisi olduğu kadim ilimlerin birçok kolunu birleştirmek için girişilmiş en başarılı teşebbüstür. Yunan felsefesi ise, İslam dünyasının doğusunda İbn Sina'dan daha büyük bir yorumcu bulamamıştır. İbn Sina, Yunanlıların büyük bir hayranı olduğu halde Yunan felsefesini daima İslam perspektifine uydurmaya çalışmıştır. Le Bon mu, Renan mı başlıklı yazısında 19. asrın yetiştirdiği en geniş ufuklu tarihçi ve lisaniyatçılardan biri olan Ernest Renan'ın İbn Rüşd ve İbn'in Rüşdçülük adlı büyük ve muhteşem çalışmasına kısaca yer veren Cemil Meriç, bu vesileyle Gustave Le Bon'un Arap Medeniyeti adlı eserine de değinir. Yazıda ayrıca Renan'ın İslamiyet ve Bilim konulu bir konferansına Cemalettin Efgani'nin verdiği cevapla Namık Kemal'in Renan Müdafaanamesi de yer almaktadır. Bu yazının devamında İbn Rüşd ve Orta Çağ İslam düşüncesini ele alan Goffredo Kadri'nin bir eseri aracılığıyla bizleri İbn Rüşd ve Orta Çağ Avrupa'sındaki Arap felsefesiyle buluşturur Cemil Meriç. Dördüncü bölüm, agnostizm, ateizm gibi kavramları ele alırken bizi Rıza Tevfik'in felsefe kamusu ile tanıştırır. Tamamlanmamış olmasına rağmen kamus, sığ ve zavallı irfanımızın kâbına erişemeyeceği bir eserdir. Ateizm maddesi, ciltlerle kitap değerinde dolgun ve doyurucu bir araştırma. Rıza Tevfik, kimsenin dolaşmayı akıl etmediği, hatta varlığından bile haberdar olmadığı metruk mabetlerde tek başına dolaşan bir nevi büyücü. Dudaklarında işitilmemiş isimler, koltuğunda kalın ciltler, meçhul kaynaklara eğilen bir garip yolcu. Tek kılavuzu var, inzibatsız ve serazat bir merak. Doğuyu da batıyı da değerlendirmek isteyen sonsuz bir tecessüs. Yasak bölge tanımayan hürendiş bir zeka. Tıpkı Cemil Meriç gibi. Tevfik Fikret'le Mehmet Akif iki düşman kardeş. Bu iki düşman kardeşi sevgiyle bağrımıza basmak ve yıkılış çağının kaçınılmaz çelişkilerinden kurtulamadıkları için suçlamak, küstahlığına kapılmamak gerekir. Peyami Safa, Nazım Hikmet kavgasında da bize düşen bu iki düşman kardeşi günahlarından sıyırarak anlamak ve muhabbetle bağrımıza basmaktır. Ahmet Mithat Batı'nın tanıtıcısı olduğu halde belki de doğulu kalan tek müstahrip, İslam'a tevcih edilen her tenkit karşısında aşılmaz bir hisar. Nitekim Draper'in kitabındaki iddiaları 3 ciltlik eseriyle tuzla buz eden de o. Sırada Abdülhak Hamit vardır. Şiiri 3 kıtaya ferman dinleten bir imparatorluğun sesidir. Büyük ırmaklar gibi coşkun ve bulanık. Sonra Yahya Kemal, gök kubbemizde ebediyen yaşayacak bir ses, kuğunun son şarkısı. Halk edebiyatı yazısını bizde roman izler. Bu yazıda Türk romanının doğuşu kitabıyla Güzindino, gerçekten, genel bir edebiyat üzerine denemeleriyle René Etienne ve Bir Türk Romanı Var Mıdır sorusuna cevap arayan Ahmet Hamdi Tanpınar çıkar karşımıza. Derken Hikmet Kıvılcımlı zuhur eder. Marksizmin meczubu kesilmiş, kutupluğa özenen meczup bir derviş. Yine de edebiyatı cedideyi otopsi masasına yatırmak, bu edebiyatın hastalıklarını tercümanı olduğu medeniyetin hastalıkları olarak teşhis etmek, bir kelimeyle Batı ile Doğu'nun muhasebesini yapmak çetin bir iştir. Kıvılcımlı, yapılması gereken araştırmanın oldukça başarılı bir taslağını sunar. Zaten bu bir polemiktir. Kıvılcımlı da ülkemizin yetiştirdiği en büyük polemikçilerden biri. 5. bölümün ilk yazısında Emil Litr ve kamusunu ele alır Cemil Meriç. Avrupa irfanı, bütün heybeti, bütün diriliği ve canlılığı ile o 4 ciltte ziyaretçisini beklemektedir. Litre'yi çevirmek, Türk diline ve Türk düşüncesine yapılacak en büyük hizmetlerden biridir. Fikir planında gerçekten batılılaşmak için böyle bir temele ihtiyacımız var. Kaldı ki kelimeler vuzuha kavuşmadan, yani dilimiz medeni bir dille karşılaştırılıp mefhumlar yerli yerine oturtulmadan Batı edebiyatının şaheserlerini nasıl tercüme edebiliriz? Litre'den Red House'a geçiyoruz. Dilimizin en büyük lügat nüvisi, Türkiye'ye ve Türkçe'ye gönülden dost Red House'a. Bir sonraki yazısında Fransızca'da ve İngilizce'de hazırlanmış belli başlı edebiyat ansiklopedilerini ele alır Cemil Meriç. Sonra da Muallim Naci'nin İslahat-ı Edebiyesine, Tahirül Mevlevi'nin Edebiyat Lügatine değinerek dergahın çıkardığı bir ilim abidesi olmasa bile bir iyi niyet ve yorulma bilmeyen bir emek şaheseri olan Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisine yer verir kısaca. İslam'ı tanımak için ilk adım Arapça öğrenmek, belki ama bu ihtiyacı duyan kaç Türk aydını var? Bırakın Arapça öğrenmeyi, Osmanlıca'dan ne haber? Cemil Meriç'e göre mesele kendi ilmimizi, kendi kültür eserlerimizi okuyup anlamaktır. Osmanlılar hiçbir dönemde Arapça bilmiyorlardı. Hele bugünkü nesillerin böyle bir gayreti göze almaları tam bir hayal. Aslında bugün içinde bulunduğumuz boşluk maziyi iyi tanımayışımızdan. Bu itibarla her şeyden önce bu konuda bizden öncekilerin neler düşündüğünü, neler tavsiye ettiklerini bilmek, yazdıklarını yeni harflere çevirmek, okumak, okutmak, tartışmak zorundayız. İran edebiyatına kısa bir giriş, sonra Batı romanının erişemediği bir şahika olan, Doğu insanından çok Batı insanının hayalini kanatlandıran, şuurundaki Doğu imajını besleyen Binbir Gece. 6. bölüm bir İspanyol yazarının Edebiyat Cumhuriyeti adlı eserini tanıtan bir yazıyla başlar. Kitap bir hiciv ve mizah şaheseri. Bu cumhuriyet bütün çağların ilim ve sanat adamlarıyla dolu hayali bir belde Sezar savunma, Tacitus Dışişleri Bakanı, Suetonius Müsteşar. 900 yıl Araf'ta beklemiştir Abelard. 11. yüzyılda yaşamış olmasına rağmen edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Abelard'la Helois mektupları ancak 19. yüzyılda yayımlanabilmiştir. Çocuk edebiyatını ele alan bir edebiyat tarihi, kitabın en uzun yazılarından da biri. Her ülkede çocuklar için yazılan ve pazarlanan kitaplar var ama çocuk edebiyatının sınırları da mahiyeti de tam olarak belli değil aslında. Bu edebiyat asırlar boyu pusulasız yelken açan bir gemi, uğradığı her limandan ganimetler devşirmiş. Bugün artık yaş, cinsiyet, din, sosyal sınıflar, mazi, hal, istikbal dikkate alınarak şekillenen, dünyanın bütün çocuklarına seslenebilecek bir edebiyat peşinde insanlık. Polonya'nın en büyük şairi Adam Mickiewicz'den Batı'nın mimarı olduğu bir kuruluşa, UNESCO'ya geçer Meriç, bir deniz kızına benzettiği UNESCO'ya. Sonra da Gandhi'yi ağırlar. Birinin hakikat sandığını öteki hata sayabilir. Hakikati aramak için karşısındakine şiddet kullanmamak, hasmını sabır ve sempatiyle hatadan kurtarmak lazım diyen Gandhi'yi. Zafer ıstıraba katlanmasını bilenindir, zora başvuranın değil. Evimin dört bir yandan duvarla kuşatılmasını, pencerelerimin kapatılmasını istemem. Her ülkenin kültürü bir bahar rüzgarı gibi serbestçe esebilmeli odamda ama beni önüne katıp götürmemeli. İman bir zindan değildir. Tanrı'nın bütün yaratıklarına açıktır bu iman. Ne ırk ayrılığı tanırım, ne din ayrılığı, ne de renk ayrılığı. Cemil Meriç'i okur gibiyiz. 7. bölüm, fert ve tarihe ayrılmış bütünüyle. Kitabın en uzun bölümü. Ferdin tarihteki rolü nedir? Tarih büyük adamların yaptıklarından mı ibarettir gibi sorulara cevap arayan bir çalışma. Çalışmanın ikinci bölümü Thomas Carlyle'nin Tarihte Kahraman adlı eserini ele almaktadır. Cemil Meriç, Herbert Spencer'in bu konudaki düşünceleriyle başlar yazısına. Spencer'a göre büyük adam uzun bir gelişmenin son halkasıdır. Yani o toplumu değiştirmeden önce toplumun onu inşa etmesi gerekir. Başardığı değişikliklerin asıl kaynağı da kendisinden önce gelen nesillerdir. Sidney Hook'a göre de insanlar daima kendilerini kurtaracak birilerini ararlar. Sosyal ve siyasi işler sarpa sarınca kahramana duyulan alaka daha da artar, buhranın sona ereceği ümidi, güçlü ve zeki bir liderin zuhur edeceği ümidinden ayrılmaz. Kahramana bazen kurtarıcı denir, bazen şövalye, bazen peygamber veya sosyal mühendis. Friedrich Engels'e göre büyük adam sosyal bir ihtiyacın kaçınılmaz cevabıdır. Evet, kahramana ihtiyaç vardır ama kahramanın etkili olmasını tayin eden tarihi kanunlar yahut kahramanın ortaya çıktığı dönemdeki ihtiyaçlardır. Büyük adam yaşadığı zamanın ruhunu veya belli bir kültürün özünü ifade eden bir varlıktır ve insanlığı bu varlık hürriyete kavuşturacaktır. George Plekhanov için tarihi olayların akışını asıl şekillendiren genel sebeplerdir. Bu genel sebepler de üretimin, ekonomik ve sosyal sürecinin insanlar arasında doğurduğu ilişkiler bütünüdür. Üretim güçlerinin gelişmesidir. Büyük adam, zamanının ihtiyaçlarına diğer çağdaşlarından daha iyi cevap verecek özelliklere sahip olduğu için büyüktür, kişiliği tarihin akışına yön verdiği için değil. Thomas Carlyle ile tarih araştırmalarına biyografiler serpiştiren yazarların aksine tarihi monografilere teksif eder. İlahi tecelli, üstün bir seziş halinde, imtiyazlı varlıklarda yoğunlaşır. Kahramanlıkları, tabiatüstü bir bilgi ve aksiyon mihrakı ile aralıksız temaslardan gelir. İnsanoğlunun geçmişi, bu büyük ilham sahiplerinin saçtığı ışıkla aydınlanır, birbirini takip eden medeniyetlere kendi damgalarını vurmuşlardır bu insanlar. Bunlardan biri de Hazreti Muhammed'dir. Carlyle tarihi ferdi amillerle izah eder. Tarih büyük adamların yaptıklarından ibarettir. 8. bölümde bir yazı ile 3 röportaj var. Bu bölüm adeta Cemil Meriç'in entelektüel bir vasiyeti niteliğinde. Cemil Meriç'e göre istikbalimizin üzerinde yükseleceği tek sağlam zemin tabu tanımayan gerçek bir hürriyettir. Her beşeri düzen kusurludur. Aydın bu kusurları görmez. Yani men edilirse ya körü körüne saldırıya geçer yahut köleleşir. Aydın susmaya mahkum edilirse ısırır veya boğulur. Tenkit hakkının mutlak olmadığı her ülkede alkış bir yalandır, küçülten, sefilleştiren bir yalan. Bu cihatta zafer kurtuluşun ilk merhalesi. Sonra batıyla hesaplaşacağız, kızmadan, aynı haklara sahip, aynı ağırlıkta iki muhatap olarak. Türk insanı büyük bir medeniyetin varisidir. Kendisine sonsuz düşmanlıklar kazandıran bir mazi ve bugün tam bir mağlubiyet içindedir. Zaferin biricik şartı fedakarlık. Kavgaların en çetini karşısındayız. Kendimizle kavga, haysiyet ve namus kavgası. Hakikat uğrunda bu kadarcık bir tehlikeyi göze alamayanların yaşamaya hakları var mı? İstikbalimizi kendimize karşı kazanmak zorundayız önce. En büyük tehlike bu tefekkür ataleti, bu zillete rıza, bu gururundan soyunuş. Oysa insanın tek izzeti tefekkür. bir başka büyük tehlike de uzun zamandır müptela olduğumuz yobazlık. Bize düşen, dertlerimizi ömür boyu gönüllerinde taşıyan insanlara sevgiyle eğilmek ve hüdük idrakimize hata gibi gelen kusurları cımbızla ayıklamaya kalkışmamak. Türk insanı irfandan önce sevgiye ve anlayışa muhtaçtır. Görüldüğü gibi Cemil Meriç'in bu eseri de aslında bir kırk ambar, hatta bir ara kitabın ismi olarak düşünüldüğü gibi bir dağarcık. Dağarcıktan yerine kültürden irfanının seçilmesi, belki de Meriç'in batı kültüründen hareketle doğunun irfanına açılma arzu ve gayretinin bir ifadesi. Bu son eserin baskıya hazırlanması süreciyle ilgili bazı notlarımızı okuyucuyla paylaşmak isteriz. Eser, babamın hasta olduğu felçli günlerinde tamamlanmıştı. O, baskıya gidecek dosyanın şekillenmesinde Ümit'in katkılarını, benim metinlerde yaptığım ilaveleri, dipnotlarını sessizce biraz da minnet duyarak onaylamış, hastalığının da verdiği duygusallıkla memnuniyetini zaman zaman gözyaşlarıyla ifade etmiş, son eserinin böyle olumsuz şartlarda hazır edildiğini izlemek zorunda kaldığı için çaresizliğine için için üzülmüş, bir yandan da çeşitli yazılarının dergi ve gazete köşelerinde kalmayıp, dosyalarda unutulmayıp gün ışığına çıkmasına memnun olmuştu. Bu eserinde de yine irfandan çok kültüre yer veriyordu Cemil Meriç. Eserinin kültür sayfasını kapatıp irfan sayfasını açmak istemesine rağmen, batı düşüncesinden kopamamış, irfana da batı düşüncesi aracılığıyla uzanmaya çalışmıştı. İslam düşüncesinden söz ederken de, Osmanlı düşünürlerini incelerken de başlıca kaynakları hemen hep batı kaynakları olmuştu. Kalemini yönlendiren her zaman rasyonel düşünceydi. İslam dünyasını keşfetmenin, anlamanın, benimsemenin ve tabii özümsemenin ise ilahi bir ayrıcalık olduğunu vurgulamıştı hep. 2 Ocak 2013. Sözlerimize son vermeden önce, külliyatın hazırlanması sırasında yapmış olduğumuz çeşitli düzenlemeleri zaman zaman sert bir dille de olsa eleştirmiş olanlara teşekkür ediyoruz. Bu düzenlemeleri neden yapma ihtiyacı duyduğumuzu bütün içtenliğimizle okuyucuya aktarmaya çalışmış olmamıza rağmen birden alevlenen olumsuz tepkilerin aslında sağlıklı bir dayanağı da olmadığını gördük. Hiçbir eleştirmenin hiç olmazsa bir Cemil Meriç kitabını Ötüken baskısı ile iletişim baskısını birebir karşılaştırarak okuduğuna, yani sorumlu bir ilim adamının objektif bir eleştirmenin yapması gerekeni yaptığına tanık olmadık. Bu durumda da çala kalem yapılan, çoğu birbirini tekrarlayan, üstelik bazıları ilimden ve vicdandan da dem vuran genellemeleri yadırgadık. Mazruf yerine zarfa takılanları anlamadık. Biz kendimizi sadece Cemil Meriç'in varisi olarak değil, entelektüel varisi olarak da gördüğümüz için, onunla beraber yıllarca çalışmış olduğumuz için, onun kütüphanesinin içinde yaşamaya devam ettiğimiz için, onun düşüncesini çoğaltarak sürdürmek istediğimiz için, bütün eserlerinin baskıya hazırlanması gibi oldukça meşakkatli bir işe giriştik. Bunu Cemil Meriç'e olan bir vefa borcu olarak gördük, baskıya hazırlık çalışmalarını inanarak, severek yürüttük. Tabii ki en iyisini yapamadık ama onun hala güncelliğini korumasını, kitaplarının birçok baskısının yapılarak düşüncesinin yeni kuşaklara ulaşmasını sağladığımıza inanıyoruz. Müsterihiz, kıvançlıyız, gururluyuz. Bu uzun yolculukta öncelikle bana inanarak desteğini hiç esirgemeyen sevgili eşim Aynur Meriç'e, sonra da bana güvenerek cesaret veren, anlayışını, hoşgörüsünü, sabrını, dostluğunu hiç eksik etmeyen sevgili Nihat Tuna'ya ve iletişim yayınlarına teşekkürü borç bilirim. Bir borcum da okuyucuyadır. Ona da Cemil Meriç'e sahip çıktığı, bu görece uzun yolculukta bizleri yalnız bırakmadığı, desteklediği için teşekkür ederim. Tabii ki en büyük teşekkürümüz Cemil Meriç'e. Meydana getirdiği o benzersiz esere, bu eser etrafında toplanan, bu eseri yaşatan, sürdüren ve sürdürecek olan herkese. Teşekkürler Cemil Meriç, benim sevgili babam. Teşekkürler sana. Hem kendi adıma hem seni anlayıp sevenler adına. Mahmut Ali Meriç, İstanbul Caddebostan, Mayıs 2013, sayfa 27. Birinci ayrımın sonu sayfa 27.